Ayrım 42, Loklam Horan'ın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 388. Altıncı kızım. Uyan dedi Lok, beni duyabildiğini biliyorum. Gri kralın suikastçısı gözlerini kırpıştırdı, kan tükürdü ve ayaklarını kullanarak dayandığı köşeye daha da sinmeye çalıştı. Lok adama tepeden bakarken olayların doğal seyrindeki ilginç değişim dikkatinden kaçmadı. Suikastçı kaslıydı, ondan bir karış daha uzundu. Lok ise bu gece yaşananların ardından hiç de etkileyici görünmüyordu. Fakat bendiğinde korkutucu olan ne varsa gözlerinde toplanmıştı. Ve şimdi o gözler parlak, sert bir nefretle suikastçıya çevriliydi. Jean omzunda bir çuvalla onun birkaç adım gerisinde bekliyordu. Nacaklarını kemerine takmıştı. ''Yaşamak istiyor musun?'' diye sordu Lok. Suikastçı hiçbir şey demedi. ''Basit bir soru sordum ve onu tekrarlamayacağım. Yaşamak istiyor musun?''
''Ben, evet.'' dedi adam usulca.
''Öyleyse isteğini reddetmek bana zevk veriyor.'' Lok adamın yanına diz çöktü, elini kendi atletinin altına soktu ve ince bir kordonla boynuna asılı duran küçük bir deri kese çıkardı. ''Bir keresinde,'' dedi Lok, ''ne yaptığımı anlayacak yaşa geldiğimde katil olmaktan utanç duymuştum. Borcumu ödedikten sonra bile bunu çıkarmadım. Bir daha hiç unutmayayım.'' diye. Keseye asılarak kordonunu kopardı, sonra onu açtı ve içinden tek bir beyaz köpek balığı dişi çıkardı. Suikastçının sağ elini tuttu, kese ile dişi onun avucuna koydu ve adamın kırık parmaklarını iki eşyanın üstüne sıkıca kapattı. Suikastçı kıvranıp haykırdı, Lok onu yumrukladı. ''Ama şimdi,'' dedi, ''şimdi yeniden katil olacağım. Kendimi Gri Kral'ın bütün adamlarını öldürmeye adayacağım. Beni duyuyor musun İbne? Hem bağlı büyücünün hem de Gri Kral'ın canını okuyacağım.'' Kamor'daki, Kartain'deki ve cehennemdeki tüm güçler karşıma dikilse bile faydası olmayacak. Efendine ulaşana kadar arkanda daha çok ceset bırakacağım, hepsi bu.
Sen delisin diye fısıldadı suikastçı. Gri kralı asla yenemezsin.
Daha fazlasını yapacağım, her ne planlıyorsa onu bozacağım, her ne arzuluyorsa onu yok edeceğim. Dostlarımı öldürmek için buraya gelmendeki tüm sebepler buharlaşacak. Senden başlayarak Gri Kral'ın tüm adamları bir hiç uğruna can vermiş olacak. Jantan'ın ileri çıktı. Suikastçıyı tek eliyle tutup dizlerinin üstüne kaldırdı. Sonra da adamın merhamet yakarışlarını aldırış etmeden onu mutfağa kadar sürükledi. Suikastçıyı masadaki üstü örtülü üç ceset ile giysi ve kağıt yığınının yanına fırlattı. Adam kısa sürede gaz yağının iç bayıcı kokusunun farkına vardı. Jean tek kelime etmeden nacaklarından birinin topuzunu suikastçının sağ dizine indirdi. Adamdan bir uluma koptu. İkinci bir darbe sol diz kapağını da kırdı ve suikastçı yeni darbelerden korunmak için ters döndü. Ama Jean tekrar vurmadı. ''Madrabaz bekçiyi gördüğün zaman,'' dedi Lok bir şeyi ellerinde bükerek, ''ona Lok Lamora'nın yavaş öğrendiğini ama öğrendiklerini asla unutmadığını söyle.'' ''Ve dostlarımı gördüğünde de onlara sizden daha fazla kişinin yolda olduğunu söyle.'' Lok ellerini açarak tuttuğu nesnenin yere düşmesine izin verdi. Bir ucundan beyaz iplikler çıkan odun kömürü grisi ve boğumlu bir kordondu bu. Simyasal bükmeli bir kibrit. Beyaz iplikler havayla kısa bir süre temas edince kıvılcım çıkararak içine sarılı oldukları daha ağır, daha uzun yanan gri kordonu tutuşturdu. Kibrit gaz yağı birikintisinin kenarına düştü. Lok ile Jean gizli kapıyı kullanarak eski taş tapınağa çıktılar ve merdiven kapağının çarparak arkalarından kapanmasına izin verdiler. Ayaklarının altındaki cam indi, alevler yükselmeye başladı. Bunu çığlıklar izledi. Ara, yaşlı el topu oyuncularının öyküsü. Bir Therin meşgalesi olan el topu güney şehir devletlerinin halkları tarafından ne kadar beğenilirse kuzey krallıklarında yaşayan Vadralılarca da o kadar hor görülür. Gerçi güneydeki Vadralılar bu oyunu gayet seviyora benzerler, orası ayrı. Alimler oyunun Terran hükümdarlığı çağında deli imparator Sartirana'nın idam ettirdiği kurbanların kesik başlarıyla bowling oynadığı zamanlarda ortaya çıktığı fikrini küçümserler. Fakat bunu tamamen göz ardı da edemezler. Zira Terran hükümdarlığının taşkınlıklarını en sağlam kanıtlara dayandırılmadan hafife almak pek akıllıca değildir. Hoyrat sınıflar için hoyrat bir spor olan el topu nispeten düz denebilecek herhangi bir sahada ve iki takım arasında oynanır. Yaklaşık 15 santim çapındaki top kauçuk ağacı ile hayvan derisinin lastiğimsi bir karışımıdır. Saha 20 ila 30 metre arasında bir uzunluğa sahiptir ve her iki ucuna genellikle tebeşirle düz çizgiler çekilir. Takımlar topu karşı tarafın gol çizgisinden aşırmaya çalışırlar. Oyuncular sahanın sonuna doğru koşar, yürür veya sıçrarken topu iki elleriyle birden tutmak zorundadırlar. Top oyuncudan oyuncuya serbestçe aktarılabilir fakat vücudun bel altında kalan herhangi bir kısmıyla ona dokunulmamalıdır ve yere değmesine izin verilmemelidir. Yoksa top karşı takıma geçer. Maç sırasında yargıç diye anılan tarafsız bir hakem kuralları uygulatmaya çalışsa da her zaman başarı sağlayamayabilir. Maçlar bazen Kamor'un bütün bir mahallesini veya adasını temsil eden takımlar arasında oynanır. Bu tür hadiselerde insanlar içmeye, bahse girmeye ve kavga etmeye daima birkaç gün önceden başlarlar. Ve ancak maç hafızalardaki uzak bir anı haline geldiği zaman bundan vazgeçerler. Dolayısıyla maçlara bir kargaşa denizinin ortasındaki nispeten sakin ve huzurlu birer ada gözüyle bakılabilir. Bir zamanlar 1. Dük Andrakana'nın saltanatı sırasında Kazan ile Yangın yeri arasında bir maç düzenlenmiş, Marcos adlı genç bir balıkçı Kazan'daki en yetenekli el topçusu kabul edilirken onun en yakın dostu Gervain'e de şehirdeki en iyi ve en adil el topu yargıcı gözüyle bakılırmış. Doğal olarak maçın idaresi Gervain'e verilmiş. Maç Kül Düşlü Mahallesi'ndeki tozlu ve ıssız bir umumi meydanda düzenlenmiş. Her iki tarafın bas bas bağıran, ucu ucuna ayık bin seyircisi sahanın etrafındaki yıkık evlere ve ara sokaklara doluşmuş. Zorlu bir çekişmeymiş ve baştan sona mücadeleyle geçmiş. Maçın sonlarında Kazan bir golle gerideymiş ve süreyi tutan kum saatinin son kumları da akmak üzereymiş. Marcos delicesine bağırarak topu almış ve Yangın yeri defans hattını yarıp geçmiş. Bir gözü moraran, elleri mosmor kesilen, dirseklerinden ve dizlerinden kan damlayan balıkçı oyunun son saniyesinde kendini can havliyle gol çizgisine doğru atmış. Marcos kollarını sonuna kadar uzatmış halde taşların üstünde yatıyor, top tebeşir çizgisine değse de onu geçmiyormuş. Gervain oraya toplanan oyuncuları iteklemiş, Marcos'a birkaç saniye bakmış ve sonra demiş ki, ''Çizgiyi geçmedi, gol değil.'' Bunun ardından kopan isyan ve kutlamayı birbirinden ayırt etmek mümkün değilmiş. Sarı ceketler çıkan kargaşayı bastırırken kimine göre bir düzine, kimine göre ise yüze yakın kişiyi öldürmüşler. Şehrin en az 3 kapası ödenmeyen payslar sebebiyle çıkan küçük bir savaşta can vermiş ve Marcos dostu Gervain'le bir daha asla konuşmamaya ant içmiş. İkili çocukluklarından beri aynı teknede balık avlarmış, şimdi ise tüm Kazan bir olup o mahalleye tekrar adım atmaları halinde canlarının bir sosis zarı kadar bile para etmeyeceğine dair Gervain'i ve ailesini uyarır olmuş. Aradan 20 yıl geçmiş, sonra 30, sonra 35. İhtiyar Andrakana ölmüş ve 1. Dük Nikovante şehrin başına geçmiş. Marcos ile Gervain tüm bu süre boyunca birbirlerine tek kelime bile etmemişler. Gervain uzun yıllar Cerveş'te yaşayıp kalyonlarda kürek çekmiş ve para karşılığı ahtapot avlamış. Sonunda gurbet özlemiyle Kamor'a geri dönmüş. Rıhtıma vardığında küçük bir balıkçı kayığından inmekte olan saçı sakalı ağarmış ve tıpkı kendisi gibi yaşlanmış eski dostu Marcos'u görünce hayret etmiş. ''Marcos!'' diye bağırmış Gervain. ''Kazanlı Marcos! Marcos! Tanrılar ne iyi kalpliymiş, beni hatırladın mı?'' Marcos dönüp önünde duran yolcuya uzun uzun bakmış. Sonra da hiçbir uyarıda bulunmaksızın kemerinden uzun bir balıkçı bıçağı çekip sapına kadar Gervain'in karnına saplamış. Gervain şok geçirerek bıçağa bakarken Marcos onu yan tarafından itmiş ve eski el topu hakemi bir daha çıkmamak üzere Kamar Kerfezi'nin sularına gömülmüş.
Çizgiyi nah geçmedi demiş Marcos öfkeyle.
Verrarlılar Karha indiler ve Laş'a indiler. Bu öyküyü duyduklarında bilgiç bir edayla kafa sallarlar. Onun uydurma olduğunu farz etmelerine rağmen ta yüreklerinde bildikleri bir şeyi doğruladığına inanırlar. Yani Kam orduların topunun birden zır deli olduğunu.
Öte yandan Kam ordular bu öyküye intikamla ilgili meselelerin ertelenmemesi gerektiğine veya derhal bir tatmin sağlanamayacaksa güçlü bir hafızaya sahip olmanın önemine yönelik değerli bir uyarı gözüyle bakarlar.
XI. Bölüm Kaparaza'nın huzurunda.
Birinci kısım. Lok ilkini müsrifçe elden çıkardığı için ikinci bir tekne çalmaları gerekti. Başka bir gece bu duruma gülüp geçerlerdi. Böcek Kalo ve Galdo'nun gülecekleri gibi diye kendi kendine hatırlattı Lok.
Gardırobun zemininden aldıkları eski pelerinlere sarılan iki dost, darlık ile mağara Kamorraza arasından güneye sürüklenirken sis adeta onları şehrin geri kalanından ayırıyordu. Uzaktaki titrek ışıklar ve mırıltılı sesler Loka ömrü boyunca yaşadığı şehrin unsurları gibi değil de uzun zaman önce geride bıraktığı yabancı bir hayatın kalıntıları gibi geliyordu.
Amma aptalım diye söylendi Lok, küpeşte boyunca yatan genç adamın başı dönüyor, hırpalanmış karnından kuru öğürtüler yükseldiğini hissediyordu.
Bunu bir kez daha söylersen dedi Can, seni suya atarım ve tekneyle üstünden geçerim.
Kaçmamıza izin vermem gerekirdi.
Belki dedi Jean, ama belki de başımıza gelen her sefil şey doğrudan doğruya yaptığın seçimlerden kaynaklanmıyordur kardeşim. Belki de ne yaparsak yapalım kötü şeylerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Belki kaçsaydık bağlı büyücü bizi yolda avlar ve kemiklerimizi burası ile Talişam arasındaki bir yere saçardı.
Yine de...
''Hayattayız.'' diye üsteledi Jean. ''Hayattayız ve dostlarımızın intikamını alabiliriz. İndeyken Gri Kral'ın adamını haklamakla iyi ettin. Şimdi sormamız gereken sorular niye ve bundan sonra ne olacak? Öcü taşı dumanı solumuş gibi davranmaktan vazgeç. Zekana ihtiyacın var Lok. Kamor'un belasına ihtiyacın var.''
''Bulursan bana da haber ver. O kahrolasıca bir peri masalı.''
O bu teknede ve benimle beraber. Eğer şu an o değilsen bile olmak zorundasın. Gri kralı ancak bela alt edebilir. Yalnız başıma bunun altından kalkamam, o kadarını biliyorum. Gri kral bunu bize neden yaptı? Bu ona ne kazandırdı? Düşün kahrolasıca.
Tahmin yürütecek çok şey var dedi Lok. Bu konuya kafa patlatırken sesi biraz canlılık kazanmıştı. Ama gel soruyu daraltalım, yöntemleri ele alalım. Tapınağın altında Gri Kral'ın adamlarından biriyle karşılaştık. Kaçırıldığım gecede bir başkasını görmüştüm. Yani bağlı büyücüye ilaveten onun adına çalışan en az iki kişi olduğunu biliyoruz.
Gri Kral sana özensiz bir plancı gibi geldi mi?
Hayır, Lok ellerini ovuşturdu. Hayır, yaptığı her şey bana bir Verrar düzeneği kadar karmaşık gözüküyor.
Ama inimize tek bir adam gönderdi.
Evet, çünkü Sanzalar çoktan ölmüştü ve benim de öldüğüm sanılıyordu. Sen bağlı büyücünün hazırladığı başka bir tuzağa düşecektin. Böcek de bir arbalet oku yiyecekti. Her şey tereyağından kıl çeker gibi halledilecekti süratle ve zalimce.
İyi de niçin iki adam göndermedi veya üç? Niçin amacına ulaşacağından kesinlikle emin olmadı?
Jean akıntıya karşı yerlerini korumak için birkaç kez kürek çekti.
Tam da planının en önemli yerinde Gri Kral'ın ansızın tembelleştiğine inanasım gelmiyor.
Belki de dedi Lok, belki de diğer adamlarının başka bir yerde olması gerekiyordu. Belki de bu işe yalnızca bir kişiyi ayırabildi.
Lok bir şaşkınlık nidası atıp sağ yumruğunu sol avucuna indirdi.
Belki de planının en önemli noktası biz değildik.
Neydi öyleyse?
Ne değil, kim? Bunca aydır kime saldırıyordu?
Jean, Barsavi onun öldüğünü sanıyor. Kapa bu gece ne yapacak?
Bir şenlik düzenleyecek. Daha evvelden değişimler gününde düzenlediği gibi kutlama yapacak.
Yüzen mezarda dedi Log. Kapıları ardına kadar açacak. İçeriği içki fıçılarıyla dolduracak.
Tanrım bu sefer gerçekleriyle tüm erkanını toplayacak. Bütün dürüst vatandaşlar kafayı çekip ahşap çöplüğün geçitleri ve iskeleleri boyunca sızacaklar. Tıpkı eski güzel günlerde olduğu gibi.
Yani gri kral kendini ölmüş gibi gösterip Barsavi'nin bir şenlik düzenlemesini sağladı öyle mi?
İstediği şenlik değil dedi Log. İnsanlar, tüm dürüst vatandaşlar. İşte bu. Tanrılar aşkına işte bu. Barsavi bu gece aylardan beri ilk kez halkının önüne çıkacak anlamıyor musun? Orada yaşananlara tüm çeteler, tüm garristalar şahit olacak.
Peki bunun gri krala faydası ne?
Puş derif gösteriş yapmaya pek meraklı. Bana sorarsan Barsavi burduna kadar boka batmış durumda.
Asıl kürekler ajan, beni hemen kazana götür. Çöplüğü kendim aşabilirim. Bir an önce yüzen mezara gitmeliyim.
Aklını mı kaçırdın? Gri kral ile adamları hala ortalıkta kol geziyorsa seni mutlaka öldürürler. Barsavi'ye gözükürsen de sonun farklı olmaz. Mideni üşüttüğün için yarı ölü vaziyette yatıyor olman lazım. Zaten yarı ölü vaziyettesin.
Log Lamora'yı görmeyecekler ki dedi Log makyaj kutusundan kurtarmayı başardı birkaç parça malzemeyi kurcalayarak. Takma sakalı çenesine tutup sırıtırken yanaklarına bıçak gibi bir acı saplandı.
Biz burada konuşurken çözücü merhem inde yandığı için saçlarım birkaç gün daha gri kalacak. Yüzüme biraz is sürer ve kukuleta takarsam kapanın kesesinden beleş şarap içmeye gelmiş üstü başı morluk içindeki sıradan biri olup çıkarım.
Yatıp dinlenmen lazım. Neredeyse pestilini çıkardılar. Berbat haldesin. Az önce o lafları ederken hemen koşup gitmen gerektiğini kastetmedim.
Daha önceden sahip olduğumu bile bilmediğim yerlerim ağrıyor dedi Log. Parmaklarıyla çenesine yapıştırıcı macun sürerken. Ama başka çarem yok. Elimizdeki tüm makyaj malzemeleri bunlar. Paramız, gardırobumuz, başka bir tapınağımız, başka dostlarımız yok. Ve gri kralın adamları içlerinden birinin eksik olduğunu fark edene kadar bize kalacak bir yer bulman için sadece birkaç saatim var.
Ama yine de...
Ben senin yarı cüssendeyim Jean. Bu sefer bana göz kulak olamazsın. Ben görünmeden hareket edebilirim. Sense doğan güneş kadar dikkat çekersin. Sana tavsiyem kül düşlüde bir baraka bulman. İçeriği farelerden temizlemen ve bölgeyi işaretlerimizden bazılarını bırakman. Duvarlara biraz kurum sür yeter. İşim bitince seni bulurum.
Ama...
Jean, Kamor'un belasını istiyordun, onu buldun. Log sahte sakalını çenesine dayadı ve tutkal cildini karıncalandırmaktan vazgeçerek ona kuruduğunu haber verene kadar bastırdı. Beni kazana götürüp bırak, yüzen mezarda bir şeyler olmak üzere ve onu kendi gözlerimle görmeliyim. O pezevengin bize yaptığı her şey sonraki birkaç saatte yaşanacaklar içindi. Tabii çoktan yaşanmaya başlamadıysa. İkinci kısım. Duruma hangi açıdan bakılırsa bakılsın, kızının katiline karşı kazandığı zaferi kutlarken Ven Carlo Barsavi'nin kendini bile aştığı söylenebilirdi. Yüzen mezarın kapıları ardına kadar açıldı. Muhafızlar nöbet yerlerinde kalsalar da disiplin büyük ölçüde gevşedi. Limana sabitlenmiş kalyonun en üst güvertelerindeki ipek tentelerin altına dev simyasal fenerler asıldı. Bunlar birer deniz feneri gibi sislerin arasında parlayarak karanlık göğün altındaki ahşap çöplüğü ışığa boğdu. Yiyecek ve şarap getirilmesi için son hataya ulaklar gönderildi. Taverna kısa sürede tüm gıda maddelerinden, şarap fıçılarının çoğundan ve her bir müşterisinden arındı. İnsanlar merak ve beklentiyle bir araya gelerek ister sarhoş ister ayık olsunlar ahşap çöplüğe aktılar. İskeledeki muhafızlar gelen misafirleri gözleriyle süsseler de başka bir şey yapmadılar. Bariz bir şekilde silah taşımayan tüm adam ve kadınlar üstün körü bir arama bile yapılmadan içeri alındı. Kazandığı zaferle coşan Kapa birden fazla açıdan cömert davranmaya karar vermişti. Bu durum Lok'un işine yaradı. Kukuletalı sakallı ve baştan aşağı kirpas içindeki haliyle kazandan gelen büyük bir haydut kalabalığının arasına kolayca karıştı.
Grup Bronz Deniz'in paşalarını konu alan romantik bir öyküdeki bir sefahat gemisi gibi aydınlatılmış, Barsavi'nin kalyonuna çıkan yaya köprüsünü hep beraber şamatalar eşliğinde geçti. Yüzen mezar tıklım tıklım doluydu. Yükseltilmiş sandalyesinde oturan Kapa Barsavi'nin etrafı en yakın adamlarıyla sarılıydı. Kıpkırmızı kesilmiş suratlarla bağırışan oğulları, hayatta kalan en güçlü garristaları, sessiz ve dikkatli Berhanca ikizleri, Lokkale'nin merkezine ulaşmak için itip kalkmak ve sövüp saymak zorunda kaldı. Sonunda da kendini balo salonuna çıkan ana kapının yakınındaki bir köşeye sıkıştırdı. Ağrılar içinde ve rahatsız bir pozisyonda olmasına rağmen içeriği gözetleyebileceği iyi bir nokta bulduğu için minnettardı. Balkonlar Kamor'un tüm çetelerinden kabadayılarla doluydu. Curcuna her geçen dakika biraz daha artıyordu. İçerideki sıcaklık dayanılmazdı. Hele kokular. Lok o kokuların ağırlığıyla kendini duvara bastırılıyormuş gibi hissediyordu. Terden sırılsıklam olmuş pamuklu ve yünlü kumaşlar, şarap ve alkol kokan nefesler, saç yağları ve hayvan derileri. Sabahın ilk saati daha yeni sona ermişti ki Barsavi ansızın sandalyesinden doğrularak tek elini havaya kaldırdı. Dikkat bir dalga gibi o noktadan dışa doğru yayıldı. Dürüst vatandaşlar birbirlerini dürterek susturdular ve Kapa'yı işaret ettiler. Kutlamanın yankılı curcunasının hafif bir mırıldanma halini alması bir dakikadan kısa sürdü. Barsavi takdirle kafa salladı.
''Nasıl, iyi eğleniyor muyuz?''
Kalabalıktan tezahüratlar, alkışlar ve ayak vurmalar yükseldi. Lok herhangi bir gemide yere vurmanın ne kadar akıllıca olduğunu merak etmeden duramadı. Yine de kalabalıkla beraber alkış tutmayı ihmal etmedi.
''Üstümüzdeki kara buluttan kurtulmak harika bir his değil mi?''
Bir tezahürat daha. Lok'un terden sıvısıklam olmuş geçici sakalının altındaki çenesi kaşındı. Karnına genç Barsavilerden birinin özel bir özenle yumrukladığı noktaya ani bir acı saplandı. Isı ile kokular genzinde mide bulandırıcı, tuhaf bir gıdıklanma hissine yol açıyordu. Ve Lok o gece bu hissi ömrünün geri kalanına yetecek kadar tatmış bulunuyordu. Yüzünü ekşiterek ellerine öksürdü ve birkaç saat daha gücünü koruyabilmek için dua etti. 42. Ayrımın Sonu. Sayfa 397.